Ayrım 30.
Ancak İsa'da insani ve ilahi iki tabiatın birleştiğini savunanlar, monofizitler, bu konsilde alınan kararları kabul etmediler ve ayrıldılar. Böylece Hristiyan dünyasında ilk ciddi bölünme ortaya çıkmış oldu. Her kilise kendinin haklı olduğunu, geleneğinin havarilere dayandığını ileri sürüyor ve kendi dini konularını halletmek için özel konsiller, sinodlar oluşturuyordu. Kadıköy Kalkedon konsilini diğerleri takip etti. 869'da İstanbul'da yapılan 8. konsilde Kutsal Ruh'un kimden çıktığı ve Roma Kilisesi'nin otoritesi gibi konular tartışıldı. Bu tartışmalar Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasına yol açtı. Zaten asırlarca Doğu ile Batı arasında üstünlük, ayin ve ibadet usulüyle doktrinde gerginlik vardı. Nihayet 1054'te Roma Papası'nın İstanbul Patriğini aforoz etmesiyle kesin bölünme ortaya çıktı. Doğu Kilisesi Ortodoks, Batı Kilisesi de Katolik adını aldı. 16. yüzyılda Batı Kilisesi kendi içinde bir defa daha bölündü. Çünkü reform hareketleri başlamıştı. Bunun sonucu Protestanlık ortaya çıktı. Böylece çeşitli kiliseler doğdu. Her kilise bir mezhep görünüşü kazandı. B. İbadet ve ayinler. B.A. İbadet. Hristiyanlıkta ibadet, kiliselerde cemaatle ve papaz nezaretinde yapılır. Bununla beraber ferdi dua ve oruç da vardır. Kilisenin sembolü haçtır. Hristiyanlar çeşitli vesilelerle haç çıkarırlar. İbadete çağrı çanla olur. İbadetler günlük, haftalık ve yıllıktır. 1. Günlük ibadet. İbadet önceden günde 7 defa yapılmaktayken sonraları sabah akşam olmak üzere 2'ye indirilmiştir. Kilise toplu ibadetleri ferdi ibadetten üstün gördüğü için mecburi olmasa da sabah ve akşam ibadeti papaz nezaretinde kilisede yapılır. İbadet saatleri iklime ve hayat şartlarına göre ayarlanır. Bu ibadetlerde Hristiyan kutsal kitabından parçalar okunur. Ayrıca ilahiler söylenir. 2. Haftalık ibadet. Pazar günü sabah ve akşam olmak üzere 2 vakitte yapılır. Pazar günü yapılan ibadetin Hristiyanlar için büyük önemi vardır. Her Hristiyan kiliseye temiz olarak gelmeye itina gösterir. Bu ibadete katılmak Katoliklerde mecburi, diğerlerinde farklıdır. Öyle mezhep vardır ki senede birkaç defa pazar ibadetine katılmayı yeterli görür. Bunu kiliseye bağlılığın bir işareti olarak kabul eder. Çünkü her Hristiyan bir kiliseye kayıtlıdır. Hristiyanlıkta pazar gününe verilen önem bugünün Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. Pazar günü ekmek, şarap ayini, Evharistiya ile İsa'nın manevi vücuduna iştirak edilmiş olunacağına inanılır. Bu ibadet mutlaka kilisede ve papaz nezaretinde olur. Pazar ibadetinde Hristiyan kutsal kitabından parçalar okunur, ilahiler söylenir, dua edilir, vaazlar verilir. 3. Yıllık ibadet, Noel, Epifani, Paskalya, Haç Yortusu, Meryem Ana Günü. Bayram ve anma günü şeklindedir. Kilise yılı normal yıldan farklıdır. Bazı bayramların günü sabittir. Bazıları her yıl yeniden tespit edilir. Mesela Noel sabittir. Paskalya ise 22 Mart-19 Nisan arasında bir pazar günü yapılır ve her sene yeniden tespit edilir. Kilise yılında genellikle 4 devre bulunur. 1. Advent devri, İsa'nın doğum gününü hazırlayan 4 haftalık bir tevbe zamanı. 2. Noel devri, İsa'nın doğum günü. 3. Büyük Paskalya oruç hazırlığı. 4. Paskalya devri. Yıllık ibadetlere birkaç misal. Noel, İsa'nın doğuşunun hatırasına yapılan bir bayramdır. Hristiyanlığın ilk 300 yılında böyle bir gelenek yoktur. Bu 4. yüzyılda başlamıştır. İsa'nın doğumunun kutlanması Batı'da 25 Aralık'ta, Doğu ve Ermeni Kilisesi'nde 6 Ocak'tadır. Noel 24 Aralık akşamı Hristiyanların kilisede ayinle ve evlerinde yaptıkları kutsal gece eğlencesiyle başlar. 25 Aralık sabahı ise kilisede şenlikler yapılır. İkinci bayram günü olan 26 Aralık'ta genellikle misafirler ağırlanır. Ziyafetler verilir, hastaneler ve kimsesiz çocuklar ziyaret edilir. İlk Noel 336'da Roma'da kutlanmıştır. Aslında İsa'nın doğum yılı ve günü kesin olarak bilinmemektedir. Hristiyanlar Romalıların İran'dan aldıkları Mitra dinindeki ölümsüz güneş tanrısının doğum günü bayramını İsa için kullanmaya başladılar. Bu putperest Roma bayramı 21-31 Aralık tarihleri arasında kutlanıyordu. Aziz Nikolas ile Noel Baba arasında bir ilgi olmadığı gibi, miladi takvim yılı başlangıcı olan yılbaşı ile Noel bayramının da bir ilgisi yoktur. Noel Baba, Noel gecesi çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan efsanevi bir kişidir. Gerçek bir şahsiyet değildir. Bugün kutlanan Noel gecesi ile ilgili olarak yapılan çamlı, eğlenceli uygulamalar, dini olmaktan çıkıp tamamen folklorik bir mahiyet almıştır. Hristiyanlıktan Noel, belli bir tarihin yıl dönümü olmaktan daha çok insanlara bir ışık getiren, Tanrı'nın oğlunun yeryüzünde Tanrı'nın cisimleşmiş bir şekli olarak görünmesidir. Noel ile ilgili ve onun devamı olarak kutlanan diğer bir Hristiyan bayramı Epifani'dir. Bu kelime görünme, beliriş anlamındadır. Soylulara, çobanlara çocuk İsa'nın görünmesidir. Başlangıçta bu bayram Noel'inkine bağlanmıştır. Sonradan kutlanma günü ve şekillerinde kiliseler arasında ayrılıklar olmuştur. Batı'da Noel 25 Aralık'ta, Epifani 6 Ocak'ta, Doğu kiliselerinde, Gregorian Ermeni Kilisesi'nde, Noel ile Epifani başlangıçta olduğu gibi birlikte 6 Ocak'ta kutlanmaktadır. Önceleri bu bayram İsa'nın Betlehem'de Beytlahim, Ürdün Nehri'nde vaftiz esnasında, Kana'da bir düğünde kendini göstermesi, Tanrılığını açıklaması hatırasına kutlanmıştır. Daha sonra İsa'nın vaftizinin hatırasına kutlanan bir bayram olmuştur. Bu İsa'nın doğumunu, sünnetini ve Tanrılığını da hatırlatmaktadır. Aslında Hristiyanlık öncesi dönemlere, eski inanç ve kültürlere ait ve onların karakteristiği olan ölen ve dirilen Tanrı bayramları, kutlamaları Hristiyanlığa da geçmiş, Hristiyani bir şekle bürünmüştür. Paskalya, İbranice geçiş anlamına gelen Pesah, Yunanca Paskhalia'dan gelir. Hristiyanlığın ilk devirlerindeki Yahudi Pesah bayramına denk olan bir bayramdır. O zaman Hristiyanlar İsa'nın pazar günü dirilişini her pazar kutlarlardı. Kilise teşkilatının yerleşmeye başladığı sırada kiliselerde özel bir Paskalya günü kabul edildi. Paskalya en büyük Hristiyan bayramlarından biridir. Paskalya Doğu Kilisesi için çok önemlidir. İnsanı ebedi ölümden kurtaracağına inanılan İsa'nın yeniden dirilişi olayı, kilisenin ve her insanın hayatının merkezi sayılmaktadır. Ortodokslar ile Katoliklerin Paskalyaları arasında tarih bakımından fark vardır. Haç yortusu. Haç birbirine dik iki ağaç ve benzeri şeylerden meydana gelen şekle denilmektedir. Hristiyanlık öncesi devrelerde de çeşitli milletlerde haç sembolü vardır. İsa'nın çarmıh olayından sonra haç, Hristiyanları diğer dinlerin mensuplarından ayıran bir sembol haline gelmiştir. Bu sembol Hristiyanlara İsa'nın çarmıhta çektiği acıları ve ölümünü hatırlatmaktadır. Bu anı hatırlamak için Hristiyanlar, Protestanlar hariç, haç sembolünü kiliselerinde, mezarlarında, yol kavşaklarında, üzerlerinde bulundurmaktadır. Konstantin zamanında İsa'nın çarmıha gerildiği ağaçların bulunduğu 326 yılında savunulmuş ve bu olayın hatırasına bir bayram başlatılmıştır. Ortodoks haçının kolları genellikle birbirine eşittir. Latin Katolik haçının alttaki kolu diğerlerinden uzundur. Meryem Ana Günü. Meryem'in günahsızlığını, lekesizliğini, ahlaklılığını ve iffetini tanıtmak için Roma'da 1477'de başlatılan bir anma günüdür. Advent devresine dahil olduğundan anılma günü yıldan yıla değişir. Protestanlar hariç Katolik ve Ortodoks kiliseler Meryem'e büyük saygı duyarlar. Ona özel dualar, bayramlar ve ilahiler tahsis ederler. İsa gibi Meryem'in de günahsız olduğunu kabul ederler. BB, ayinler, sakramentler. Kilise mensuplarına İsa tarafından konulduğunu açıkladığı 7 sakramenti bildirdi ve onlardan buna uymalarını istedi. Sakrament, kutsal şey, ayin anlamına gelir. Zamanla sakramentler konusunda ihtilaf çıktı. Kiliseler birbirinden ayrıldıktan sonra kabul edilen sakramentlerin sayısında görüş ayrılıkları oldu. Katolik ve Ortodokslar 7 sakrament kabul etti. Gregorian Ermeniler bunlardan 6'sını, Protestanlar ise 2 tanesini benimsedi. Unitaryenler ve Quaker'lar Tanrı ile insan arasında hiçbir şeyi kabul etmemekte ve bunların hepsini reddetmektedir. Bu sakramentler şunlardır. 1. Vaftiz, bapteme, batem. Sakramentlerin ilki vaftizdir. Hristiyan olmak da bir kiliseden diğerine geçmek de vaftizle olur. Vaftiz olmak Hristiyan olmanın ilk şartıdır. Vaftiz ayini Baba Oğul Kutsal Ruh adına yapılır ve Hazreti İsa tarafından konulduğu kabul edilir. Vaftiz İsa'nın manevi vücuduna iştirak edişi, Kutsal Ruh'la yeniden doğuşu ifade eder. Asli suçun vaftizle giderilebileceğine inanılır. Vaftiz Yunanca suya batırmak anlamına gelir. Vaftiz kilisede yapılır. Kiliseler arasında vaftiz uygulaması farklıdır. Suya daldırmak, batırmak, su sepelemek ve su dökmek gibi çeşitli yollarla vaftiz yapılabilir. Vaftiz yapılacak olanın yaşı kiliselere göre değişmektedir. Genellikle küçük yaşlarda yapılır. Vaftizsiz ölenin asli suçtan temizlenmediği için günahkar öldüğü kabul edilir. Bunun için herkesi vaftiz etme bir ideal olarak, bir sevap unsuru olarak görülür. 2. Ekmek şarap ayini. Bu ayin Hristiyanlıkta önemli sakramentlerden ikincisidir. Evharistiya, çarmıha gerilmeden önce Hazreti İsa'nın havarileriyle yediği son akşam yemeğinin hatırasıdır. İncillere göre son akşam yemeğinde Hazreti İsa ekmeği böldü, parçaladı. "Bu benim etimdir." diyerek havarilere verdi. Sonra bir kase içindeki şarap içti, "Bu benim kanım." deyip onlara içirdi. Paulus bu olayın yorumunu yaptı. Kilise onu ayin haline getirdi. Önce senede bir defa yapılırken sonra her hafta yapılır oldu. Eski Hristiyanlar Evharistiya'yı bir çeşit kurban olarak gördüler. Bugün de kiliselerde yapılan Evharistiya ayininde verilen ekmek ve şarap kurban olarak nitelendirilir. Evharistiya pazar günü kilisede yapılan bir ayindir. Bu ayinde kiliseler arasında bölge ve kültürlerden kaynaklanan farklı bazı noktalar dışında genellikle aynı şeyler yapılmaktadır. 3. Kuvvetlendirme. Konfirmasyon. Vaftiz edilen çocuğun takdis edilmiş bir yağla vücudunun çeşitli yerlerinin yağlanmasıdır. Vaftiz ayininin kuvvetlendirilmesidir. Bu sakrament Doğu kiliselerinde vaftizden hemen sonra, Batı kiliselerinde ise daha sonra yapılmaktadır. Vaftizle konfirmasyon arasında yakın bir ilgi bulunduğundan bunların arka arkaya yapılması tercih edilmektedir. Yağlanmış çocuk kilisenin bu iş için ayrılan yerine götürülür. Orada ona konfirmasyon ekmeği yedirilir. Yiyemeyecek durumda ise dudağına dokundurulur. Böylece o kilisenin bir üyesi olur. 4. Günah itirafı. Kaybolan vaftiz inayetini yeniden elde etmek için yapılan ayindir. Günah işleyen günahlarını itiraf eder. Kilise adına affetme yetkisine sahip papaz, itirafta bulunanın günahlarını bağışlar. Kişi ne kadar günahkar olursa olsun, pişman olup tevbe ve itirafta bulunursa günahları affolunur. Kaybettiği inayeti yeniden kazanır. Bazı durumlarda papaz kefaret olarak ceza takdir edebilir. 5. Son yağlama. Takdis edilen yağın hem şifa hem günahların bağışlanması hem de rahat ölüm için hastalara sürülmesi ayinidir. 6. Rahip takdisi. Kilise hiyerarşisinin 3 üst merhalesinde bulunan diyakos, papaz ve piskoposların takdisi ayinidir. Bu görevler sadece tayinle değil takdis ayiniyle verilir. Takdis piskopos tarafından yapılır. 7. Nikah. Katolik kilisesine göre nikah, İsa ile kilise arasındaki çözülmez ruhani münasebetin bir sembolü ve bundan dolayı kutsal bir sakramenttir. Bir ayin olarak evlilik, iki kişinin anlaşmasının kilise tarafından takdis edilmesi ve bu çiftin kilisede mukaddes bir bağla bağlanmasıdır. Evlilik, Tanrı'nın meydana getirdiği bir kurum sayıldığı için ilk çağlardan beri kutsal sayılmıştır. Evlenme ayinleri genellikle kadının bağlı bulunduğu kilisede yapılır. Katolik ve Ermeni kiliseleri boşanmaya kesinlikle izin vermez. Ortodoks kiliselerinde boşanmaya belirli şartlara bağlı olarak izin verilmektedir. 6. Temel Hristiyan mezhepleri. Hristiyanlar arasında inanç, ayin gibi konulardaki ihtilafların ilk asırlardan itibaren başladığından ve Kadıköy Konsili ile ciddi bölünmelerin ortaya çıktığından bahsedilmişti. Daha sonra 11. yüzyılda Doğu-Batı kopmasına, 16. yüzyıldan sonra da reform hareketini diğerlerinin takip ettiğine temas edilmişti. Bu bölünmelerden sonra ortaya çıkan belli başlı mezhepleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Katolik, Ortodoks, Protestan ve Monofizit. A. Katolik mezhebi. Hristiyan dünyasında en fazla mensubu bulunan bir mezheptir. Bu mezhep kendisini Hazreti İsa'nın vekili Petrus'a bağlamaktadır. Ruhani reisi Papa'dır. Papa bugün aynı zamanda Vatikan Devleti'nin başkanıdır. Papa'yı kardinaller seçer. Hiyerarşide piskoposlar ve rahipler kardinallerden sonra gelmektedir. Bu mezhebin başlıca özellikleri şunlardır. 1. Dini başkan Papa'dır. Papa İsa'nın vekili Petrus'un halefidir. 2. Papa yanılmaz otoritedir. Roma diğer kiliselerin ruhani merkezidir ve hepsinden üstündür. 3. Kilise evrenseldir. Katolik kelimesi evrensel anlamına gelir. Onun dışında kurtuluş yoktur. Kilise, kutsal ruh tarafından sevk ve idare edilmektedir. İncil'in yorumu kilise eliyledir. 4. Kutsal ruh baba ve oğuldan çıkar. 5. İsa'da ilahi ve insani iki tabiat vardır. 6. Gelenek kabul edilir. 7. İsa gibi Meryem de günahsızdır. Asli suçtan uzaktır. Meryem Tanrı yanında şefaatte bulunabilir. O göğe yükselmiştir. 8. Azizler de Tanrı katında sözcü olur, şefaatte bulunabilir. Onların resimleri ve kutsal emanetlerine saygı gösterilir. Adlarına hemen her gün ayin düzenlenir. 9. İnsan asli suçun içindedir. Buna karşı kötülüğe temayül günah değildir. Günaha sevk eder. Günah çıkarma çok önemlidir. Bunun günah çıkarma hücresinde papaza itiraf şeklinde olması gerekir. Ergenlik çağına giren her Hristiyanın yılda en az bir defa günah çıkarması 1215'te toplanan Lateran Konsili'nde karara bağlanmıştır. 10. Sakramentler 7 tanedir. Ruhban zümresi evlenemez. Ruhban sınıfı dışında olanlardan evlenenler boşanamaz. Kilisede yapılmayan nikah sahih sayılmaz. Boşandıktan sonra evlenme zina kabul edilir. Vaftiz su dökülerek yapılır. Vaftiz olmadan ölen cehennemlik sayılır. Evharistiya ayininde ekmeğe maya katılmaz. Evharistiya'da ekmek şarap ayininde konfirmasyon ilk komünyondan sonra herhangi bir vakitte yapılır. 11. 21 konsil ve kararlarını kabul ederler. 12. Cuma günü et ve yağlı yiyecekler yemezler. Boğulmuş hayvan etini ve kanını mübah görürler. 13. Son yargı gününü, cenneti, cehennemi ve Araf'ı kabul ederler. 14. Ayin dili Latincedir. 1965'teki 2. Vatikan Konsili'nde değişik dillerde yapılmasına izin verilmiştir. B. Ortodoks mezhebi. Ortodoks doğru görüş ve inanç anlamına gelir. Roma'nın üstünlük iddiasına karşı Bizans Patriği kendisinin doğru yolda bulunduğunu, üstün olduğunu belirtmek üzere bu adı almıştır. 1054'teki Doğu-Batı ayrılığından sonra Bizans Ortodoksluğun merkezi olmuştur. Birbiriyle inanç ve ayinler bakımından ortak yönleri bulunan birçok Ortodoks kilise Bizans'a bağlıydı. 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi İstanbul Ortodoks Patriği ile mücadeleye girişti. Ancak o 1917'deki Rus ihtilalinden sonra bundan vazgeçti. Rus Ortodoks Kilisesi patriklik halini aldı. Ortodoks dünyasında 4 büyük patriklik vardır. Bunlar İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudüs'tür. Çok sayıda milli kiliseler bu 4 patrikliğe bağlıdır. Ancak özerk ve kısmen özerk kiliseler de vardır. Monofizit kiliselerle beraber bu sayılanlar tek bir Doğu kiliseleri başlığı altında gösterilmektedir. İstanbul Patrikliği, Fener Patrikliği veya Rum Ortodoks Patrikliği diye de adlandırılır. Ortodoksların özellikleri Katoliklerden ve diğer Hristiyan mezheplerinden ayrıldıkları noktalar genellikle şunlardır. 1. Ruhani başkanları patriktir. 2. Papa'nın üstünlüğünü, İsa'nın vekili olduğunu, yanılmazlığını kabul etmezler. Kutsal ruhun oğul yoluyla babadan çıktığını ileri sürerler. 3. İlk 7 konsili ve kararlarını kabul ederler. sonraki konsilleri ve kararlarını kabul etmezler. 4. İkonlara geniş yer verir, saygı gösterirler. İkon, İsa, Meryem ve Azizleri tasvir eden özel bir tarzda yapılmış olan kilise ve evlerde bulunan resimlerdir. 5. İbadet her ülkenin diliyle yapılır. 6. Haçlarının kolları birbirine eşittir, sağdan sola haç çıkarırlar. 7. Evharistiya ayininde ekmeğe maya, şaraba su katarlar. 8. Konfirmasyon vaftizden hemen sonra yapılır. 9. Papazlar evlenebilir, keşişler, psikoposlar ve patrikler evlenmez. Boşanma bazı şartlara bağlı olarak vardır. 10. Arafı kısa bir bekleme yeri olarak kabul ederler. Günahkar bir kişi günah derecesine göre bir bedel ödeyerek hatasından kurtulabilir. C. Protestan mezhebi. Protestan kelimesi başkaldıran, itiraz eden anlamına gelir. 16. yüzyılda Martin Luther 1489-1546 Roma Katolik Kilisesi'nin günahları bağışlaması, bunu mali bir kaynak haline getirmesi, kutsal kitap yorumu ve hüküm çıkarmayı kendi inhisarında tutması, ayin dilinin Latince olması gibi hususlara karşı çıkarak ilk itirazı başlattı. Bu itirazlar büyük bir genişlik kazandı. İş sadece itirazda kalmadı. İtirazcılar kendi görüşlerini de açıkladı. Böylece reformasyon başlamış oldu. Bunun sonucu çeşitli protestan kiliseler oluştu. Aralarında bazı farklı noktalar bulunmakla beraber protestan mezhepler genelde ortak bazı özelliklere sahiptir. Protestanları diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır. 1. Papa'nın otoritesini ve yanılmazlığını reddederler. Hristiyanlığı bilen herkesin otorite olduğunu kabul ederler. 2. Kilisenin kutsal kitap yorum yetkisi yoktur. Her Hristiyan kutsal kitabı yorumlayabilir. Kutsal kitap esastır. İbadetin büyük bir bölümünü oluşturan vaazlar kutsal kitaptan çıkarılır.